Merhabalar herkese, merkeze siz geleceğe hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde geçtiğimiz günlerde SEC'nin Coinbase ve Binance'e açtığı davayı ve sonucunda getirdiği büyük kripto düşüşünü konuşacağız. Öyle görünüyor ki bir kısım kimselerin kriptoyla hısımlığı var, alıp veremediği var. Gary Gensler kripto alımlısı olarak başladığı bu SEC başkanlığı serüvenine gerçek kötü adam olarak devam ediyor. Amerika kriptoya savaş mı açtı? Kriptonun artık sonu mu geliyor? Bu bölümde bunların yanıtlarını arayacağız ve bulacağız. Siz de bunları bulacaksınız. Şunu da söyleyelim. Dişe diş, haklı ve şanlı Bitcoin mücadelemize devam edeceğiz. Ama diğer altcoin'ler...
Belki sessiz. Doğancan, herkes öldürür sevdiğini, kimi menkul kıymet ilan ederek, kimi davalar açıp süründürerek. Gary Gensler gerçekten ilk göreve geldiğinde güvendiğimiz bir isimdi. Bize ne vaatler verildi. Bakın, bu adam MIT'de profesör, Bitcoin anlatıyor insanlara. Kripto dostu, şöyle böyle övüyor. Hatta açıklamaları var işte. Bitcoin, Ethereum menkul kıymet değildir. Böyle güven. Nasıl gaza geldik? Ve gereken regülasyonlar. Regülasyonlara karşı değiliz. Bu endüstrinin regüle edilip insanları koruması lazım. Ama gereken regülasyonlar bilen biri tarafından yapılacağı düşünülerek umut vaat ediyordu. Ta ki Gary Gensler kararlarını açıklayıp düzenlemelere yön vereceğine, cezalarla ve yaptırımlarla gündeme gelene kadar. Şu anda gerçekten neredeyse Bitcoin ve Ethereum dışında bütün kripto paraları menkul kıymet ilan etmeye çalışıyor ve hepsinin peşine düşüp ocaklarını batırıp onları listeleyen borsaları da süründürmek istiyor.
Ne bu şimdi ya? Menkul kıymet olunca ne oluyor ki Furkan? Olsun, menkul kıymet olsun, düzenlemesiyle böyle bir yapıda çıksın. Ne problemi var ki?
Şimdi şöyle düşünelim. Aslında somut örneklerden gitmek iyidir. Tanımdan ziyade bir menkul kıymet nedir? Hissedir. Hisse nasıl alınır? Bir şirket hisselerini halka arz eder. O halk da daha fazla gelir elde etme beklentisiyle gider o hisseleri alır. Tabii ki böyle bir gelir vaadi sunduğu için bu şirket çok fazla düzenlemeye tabidir. Bilanço açıklar, halka şeffaf olmak zorundadır, gelişmeleri saklayamaz, her çeyrekte finansallarını açıklar vesaire, pek çok aslında kurala tabi. Burada kripto paralar ortaya çıktığında da aslında hep bu tartışma vardı. Kripto paralar nedir? Bir emtia mıdır? Menkul kıymet midir? Altın mıdır, gümüş müdür, geleceğin hisse senedi midir, çok tartışılıyordu. Burada SEC'nin aslında yaklaşımı da diyor ki kripto paraları insanlar para kazanmak için alıyor. Parasını arttırmak için alıyor. Bu işin başka açıklaması yok, lamıcımı yok. O yüzden de bunlar menkul kıymettir ve gelir beklentisi oluşturduğu için buna göre düzenlenmiş şirketler tarafından ancak halka sunulabilir diyor. Ancak hiçbir, tabii böyle bir lisans bile olmadığı için hiçbir şirket bu anlamda düzenlenmiş değil. Ne borsalar ne de kripto paraların arkalarındaki vakıflar.
Evet, güzel söyledin. Güzel bir özetleme oldu. Şimdi şöyle bir durum var. Buradaki açılan davalarda, Coinbase'e ve Binance'e açılan davaları baktığımız zaman burada listelenen tokenların hem yani bir menkul kıymetler olarak değerlendirilmesi gerektiği veya bu konuda lisansların alınması gerektiği üzerine ve bazı yapıların işte staking özellikleri gibi bazı çalışmaları da, kendi içerisindeki operasyonlara da bunlarla ilgili sizin elinizde lisansınız yok. Bunları göstermeniz lazım. Yoksa Amerika'da işlem yapamazsınız noktasına getirdiler. Yani bu şimdi tabii kötü bir durum. Birçok açıdan kötü bir durum. Ama baktığımız zaman hani bunun her haklılık payı var mı? Oradan bir yola çıkalım hadi. Ondan sonra biz daha çok kendi bakış açımızdan bunun bize olası olumsuz getirileri ve götürleri neler olabilir, bunları değerlendirelim. Şimdi bunun mantık çerçevesinde baktığımız zaman, mantık çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman haklı olan tarafları var mı? Evet, 3 çeşit var. Menkul kıymet var. Bu security token. Security olarak değerlendirdiğimiz şey. Bir emtia var. Bu da commodity olarak belirttiğimiz şey. Altın, gümüş, petrol gibi. Bir de işlevsel token. Bunun adını biz böyle diyoruz. Utility token var. Utility tokenları da duyduk çeşitli noktalarda. Şimdi burada biz utility token olmasını aslında istiyoruz ve seviyoruz. Burada mesela işte bir platformu kullanabilmek için geliştirilen bir token bir utility token alabilir. Yani birincil amacı o token'ın çıktığı platformu kullanmak üzere, birincil amacının bu olduğu token'ları biz utility token diyebiliyoruz. Ama biz bu utility token'ın amacından sapıp biz bunu bir yatırım amacıyla kullandığımız zaman gelecekte para kazanma, daha büyük bir değer elde etmesi niyetiyle alırsak bu burada menkul kıymet durumuna giriyor. Yani burada da şimdi kriptoya baktığımız zaman insanın %95, %98'i hatta belki bu tokenların almasının tek nedeni buradan daha sonrasında bir gelir beklentisi. Bu da aslında doğal olarak bunu security token yapıyor. Evet. Yani bir menkul kıymet yapıyor. SEC de menkul kıymet varlıklarını ve yatırımcıları koruyan bir platform, bir organizasyon olduğu için bunlara düzenleme yapıp bunun düzenlemeyle satılan yapılar olması gerektiğini söylüyor. Güzel anlattık mı?
Güzel anlattık. Yani çok doğru noktalara parmak bastın. SEC'nin evet haklı olduğu noktalar olabilir. Ama burada zaten temel eleştirilen nokta SEC'nin hangi tezlere dayanarak bu kararı aldığı değil, ne zaman bu kararı aldığı ve nasıl yaptırımlar yaptı. Şimdi kripto para şirketleri de borsalarda bas bas senelerce bağırdı. Regüle edin kardeşim bizi. Bizi regüle edin, lisans verin, biz ne yapacağımızı bilelim, ona göre hareket edelim. Sen regüle etme, ertele, sonra geriye dönük olarak düzenlemeyle değil cezalarla gündeme gel. Yani burada tamamen eleştirilen nokta bu aslında. Şirketlere gidip SEC deseydi ki, tamam kardeşim siz böylesiniz ama bundan sonra şöyle şöyle yapmazsanız bu işi bak sıkıntıya gireriz. Buna dikkat edin, şunlara uyun. Uymayan şirket olursa kessin e cezanı. Kim diyor, kim burada müdahale ediyor? Mesele burada aslında. Gary Gensler'in biraz ikili oynuyor gibi davranması. Eleştirilen temel nokta da bu. O yüzden şimdi şirketler ne yapsın? Sen gelmişsin burada Coinbase'in kurulmasına Amerika merkezli izin vermişsin. Onu da geçiyorum, halka arz edilmesine izin vermişsin. Bu şirketi insanlar alıp satabiliyor halka arz platformlarda ve sen buna onay vermişsin. Şimdi bu adama sonradan gidip sen izinsiz şekilde menkul kıymet listeledin diyerek ceza kesmek gaddarlıktır. Ve yani oyuna getirmektir. O zaman halka arz olmasına hiç izin vermeyecektin. İşte buradaki aslında tutumu, yaklaşımı eleştiriliyor SEC'nin. Daha yapıcı olması beklenirken tamamen yıkıcı bir tutum görüyoruz.
Kesinlikle öyle. Yani halka açık bir şirket şimdi Coinbase ve yani dünyanın en büyük kripto platformlarından bir tanesi. Yani kripto düzenlemesini işte Brian Armstrong ciddi bir lobicilik de yapıyor. Kripto alanında işte politika, siyaset noktasına da gittiği noktalarda da işte ciddi orada bir lobicilik faaliyetleri var. Ama böyle bir düzenleme hani çıkartamıyorlar, yapamıyorlar. Gary Gensler de yapamıyor. Hatta yine çok yakın zamanda bir ay önce kadar yani Gary Gensler Amerika Kongresi'nde kripto bilirkişisi olarak konuştu. Ona çok net bir soru sordular. Bitcoin bir security midir diye sordular. Menkul kıymet midir diye sordular. Cevap veremiyor. Öyledir veya böyledir diye bir cevabı yok. Ama şimdi diğer taraftan bunların hepsine de burada menkul kıymetler olarak sınıflandırılabilir diyor. Yani ne diyeceğimizi...
Ne diyeceğiz? Ne diyeceğine...
Gerçekten herkes de şaşkın durumda. Bu noktada da böyle bir şaşkınlık da varken tabii ki kongre üyelerinden de SEC'nin yeniden yapılandırılmasını ve Başkan Gary Gensler'in görevden alınmasını amaçlayan yeni bir yasa tasarısı da sundu. Değişsin diyorlar çünkü bu adam yapamıyorlar. Bu adam beceremedi bu işi. Biz bu düzenden çıkalım, bir değişiklik olsun diyorlar. 20 yıl bu adam bizi yönetmesin diyorlar.
Diyorlar. Suçlayabilir misin?
Suçlayamam. Yani bir şey çok bir abi Gary Gensler ne yaptı bana? Bunu hani çok net olarak söyleyemezsin zaten ama hep bir düşüşteyiz. Hep bir düşüşteyiz. Yani bir yapılandırma istiyoruz. İşte düzenlemeler olsun, ne alıp verdiğimizi bilebilelim, lisansları bunun olsun. Hala herkes bir gri alanda işlerini büyütmeye, işlerini yapmaya çalışıyor. Bu da çok büyük bir risk. Bu da şöyle büyük bir risk. Şimdi belki buraya yatırımlar düştü son yapay zeka durumlarından dolayı. Ama bu son yaptırımlarla birlikte, bu cezalarla birlikte artık Amerika'da kripto şirketi kurulmayacak. Yani Coinbase Amerika'daki şirketlerini kapatıp yurt dışında kuracak. Yani işte British Virgin Islands'da kurabilecek. İşte daha fazla Hong Kong'a gidecek. Hong Kong'un yanında işte Çin'de belki yine benzer yapıları göreceğiz. Amerika elindeki bir kaynağı kaybedecek. Amerika için bir kayıp ama Amerika'daki yatırımcılar için de büyük bir kayıp çünkü Amerika'daki yatırımcılar da yurt dışındaki bu varlıklara yatırım yapamayacaklar. Yasal olarak yapamayacaklar tabii ki böyle daha da ileri giderse. Ya mantıklı gelmiyor bana. Amerika böyle bir hani bu kadar liberal dünyanın liberal ekonomisinin böyle bir yapıya bürüneceğini, kripto öldürmeye çalışacağı bana çok mantığıma yatmıyor. Ama iş oraya gidiyor gibi gözüküyor Furkan.
Göz önünde bulundurulması gereken pek çok şey var. Özellikle Gary Gensler'in hani güçlü bir politik figürü olarak ortaya çıkmak istediği için yasanın çekicini sert bir şekilde masaya vurdum deyip kendini güçlü bir karakter göstermeye çalışıyor olması ihtimali de var. O yüzden hani gerçekten inovasyonu düşünüyor mu? Teknoloji bakanı olsa hani derim ki asla böyle bir şey yapmaz çünkü insanlar şirket kurmayacak, inovasyon sona erecek. Ama bu adam sermaye piyasalarını düzenlemek için gelmiş. O yüzden aslında inovasyon falan belki de umrunda bile değil. Sadece ceza kesip piyasa düzenlemeye çalışıyor. O yüzden kişisel ajandaların burada aslında ülkenin genel politikasının önüne geçmemesi gerekiyor. O yüzden kongre mi müdahale eder, artık Biden mı müdahale eder bilmiyorum. Ama birinin Gary Gensler'i durdurması lazım. Yoksa hem ülkesine zarar verecek hem piyasaya zarar verecek. Temel görevi yatırımcıyı korumak olan bir insanın insanlar yatırım yapmışken, Coinbase'de hisseleri varken, ellerinde pek çok token varken bir anda bu kadar sert açıklamalarla o insanların hepsine para kaybettirmesi aslında SEC başkanı olarak yatırımcıyı ne kadar koruduğuna dair bir soru işareti doğuruyor. O yüzden bu farklı açılardan bakmak gerekiyor olaya biraz.
Peki şimdi bu kadar olaylar oldu. Olaylardı. Piyasaları tabii ki kötü etkiledi. Ciddi bir düşüş yaşandı. Bütün piyasalarda gördüğümüz bir düşüş durumu var. Bitcoin de o kadar görece olarak daha az etkilendi. Çünkü öyle Bitcoin'i kolay düşüremezsin öyle geri gelsinler. Öyle yani kim gelse öyle kolay değil. Bitcoin öyle kolay değil düşürmesi. Ama diğer altcoin'lere baktığımız zaman Ay demeyin ki hallerinde durum hiç iyi değil. Bir sürü proje tabana doğru gidiyor tekrar. Şimdi bu durum devam eder mi? Öncelikle onu sorayım. Regülasyonların belirsizliğinde ne olur bu düşüşün sonu, altcoinler için bir sonbahar mı var?
Ya aslında şöyle bir şey var. Tüm ayı boğa marketlerine bakıyorum. Ayı marketlerinde daima yatırım tavsiyesi değildir. Zaten Bitcoin, Ethereum gibi kendini ispatlamış uzun vadeli projelerde konsolide olan bir yatırımcı görüyoruz. Bu profil her zaman kendini tekrar ediyor. Piyasa kötüleştiğinde genellikle para ya piyasadan çıkıyor ya da Bitcoin Ethereum'a kayıyor. Piyasanın durumu iyiyken Bitcoin'de Ethereum'da temel bir para kazanılmışken biraz daha macera arayan insanlar altcoin'lere yöneliyor ve orada artış oluyor. Şimdi bu durumda tabii ki yine bir ayı marketinde Bitcoin ve Ethereum'da konsolide oluş var. Ama onun dışında Gary Gensler hiçbir zaman Bitcoin'e menkul kıymettir demedi. Hatta menkul kıymet olmadığı kesin olan bir şey varsa o da Bitcoin'dir diyor. Hatta bazı eski konuşmalarında Ethereum'u da bu kategoriye dahil ediyor. Çünkü aslında bazı kriterler var bu menkul kıymet olmak için. Ve biri de tamamen bir şirketin hissesi gibi çalışmayan, yeterince dağıtık ve bir protokol, bir platform oluşturan, insanların üzerinde uygulama geliştirmesine, işte bir ekosistem döndürmesine yarayan, mesela Ethereum'da ve Bitcoin'de aslında o ana tokenlar, coinler neden var? Ağı çalıştırabilmek için, işte ağdaki işlemleri motive edebilmek için. Yani kazanç beklentisinden ziyade doğuş amaçları aslında bir dağıtık zinciri insanların uygulama geliştirip kullanmasını sunmak için var. İşte bu kullanımları konusunda ikna olduğu için Bitcoin ve Ethereum'a da açık açık menkul kıymet denmiyor. Ethereum'un menkul kıymet olduğunu düşünen insanlar yok mu? Var. Ama bence bu kadar büyük olduğu için, dağıtık olduğu için biraz daha güvenli. Bitcoin kesinlikle en güvenli tarafta burada. O yüzden altcoin'ler hangimiz acaba bir sonraki menkul kıymet ilanında piyasadan silineceğiz, cezalar öyle bir gelecek ki mahvolacağız korkusuyla titreye titreye fiyatlarını diplere kadar düşürdüler. Biraz daha regülatif netlik gerekiyor ki bu altcoin'ler derin nefes alsınlar. Oh biz bu kategoriye girmiyormuşuz veya giriyormuşuz, ona göre pozisyon alalım, kendimizi hazırlayalım diyebilsin ve kendi adını temize çıkartan öne açılır. Ama çıkartamadığı sürece, SEC ile mücadele ettiği sürece hepsi biraz risk altında.
Yani hala tam bir netlik yok. Peki ben sana sorayım. Bitcoin menkul kıymet midir? Bitcoin security midir?
Bence değildir.
Bu kadar net bir cevap aslında. Bencilli ama yani. Hani bencilli bir cevap. Bence de aslında yani bir daha çok bir MTI'ye doğru bir yolu var. Çünkü yani security olduğu zaman işte bir şirkete bağlı ve ileride bir kar elde etme beklentisini temsil etmesi gerekiyor. Bunun bir menkul kıymet olması için. O yüzden biraz da altın gibi bir durum var. O yüzden burada özellikle Bitcoin'i ve Ethereum'u yani MTI sınıfında değerlendirilebilir aslında. Biraz da rahatlar öyle olsa.
Tabii kesinlikle rahatlar. Yani zaten Bitcoin'in o netliğe ihtiyacı var. Bütün piyasaya da paranın ilk giriş kolu olduğu için genel piyasayı da rahatlatabilir. Ama yani Bitcoin'in uzun vadede güvenli olmadığı çok az senaryo görüyorum açıkçası. Hı
hı. Evet evet tabii ki yani Bitcoin burada. Yani bu olaylara ilk çıktığında babam beni aradı. Bak hemen sana hikaye anlatayım. Babam aradı. Diyor ki oğlum Binance'e dava açmışlar. 40 tane token'ı listeden çıkartacaklar. Ne yapacağız diyor. Bir baksana diyor. Diyorum yani normal. Sen yine mi bunları aldın dedim. Yani bu çöpleri yine mi doldurdun dedim. Saymaya başladı. Hepsi var. 40 tane token'ın hepsi var. O da var. Çok iyi değil miydi o falan filan diye. Oradan tutmuş. Buradan almış. Stop loss'u yok. Stop loss'unu kullanmaz. Daha yani. Olmaz. Olmaz. Bunları anlatamadık burada ama biz dilimizdeki tüy bitene kadar burada anlatmaya devam edeceğiz. Hemen çıktık. Ondan sonra 2 saat kalmıştı Binance'deki işte bu listelenmenin tamamen kaldırılmasına o token'ların. Ondan sonra çıkarttık. Bitcoin, Ethereum. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ama.
İyi kurtarmışsınız. Belli ki baban yeterince merkeziyetsiz gelecek, takip etmiyor.
Takip de ediyor aslında adam. Takip de ediyor da işte çekiyor abi, çekiyor. Diğer yani işte kanallarda işte
şu token geliyor. Yapay zeka tokenı. Yapıştırın buna.
Abi hepsini dinliyor. Ne yapalım abi? Yani burada bir sürü dinleyen insan da bu arada. Siz de yapıyorsunuz abi bunları. Ne dedin sevgili dostlar? Kısadan çok hızlı bir şekilde zengin olacağımdan ziyade kesin zengin olacağım rolünü seçin. Onu anlatmaya çalışıyoruz burada. Kesin zengin olmayı nasıl yaparız uzun vadede, bunu nasıl çözeriz? Buraya daha çok odaklanmakta fayda var. Diyelim ve son konumuza geçelim sevgili dostum. BlackRock Bitcoin ETF'i için başvurabilir ama ETF'lerde de problem var. Bütün ETF'lere de geri gelsinler, onlara da dedi ki yok abi ETF falan da istemiyorum, hepsini de kaldırın dedi. Onlarda da çok ciddi risk var. Bunun yanında da BlackRock işte dünyanın en büyük hedge fundlarından bir tanesi. Yani yine bir Bitcoin ETF'i için başvurdu. Burada neler oluyor?
Hadi ETF kısaca nedir hatırlatalım. Exchange Traded Funds, yani borsada alım satımı yapılabilen fonlar. Bu fonları pek çok işte içerisinde varlık bulunduruyor. Altın ETF'i de var. Gidiyor işte farklı emtialar alıyor. Altın çıkartan şirketleri bir araya toplayan ETF de var. Hisseleri bir araya toplayan ETF'ler var. İşte yapay zeka ETF'i, biyoteknoloji ETF'i vesaire. Bunun gibi aslında kripto para sektörüne profesyonel yatırımcıların yatırım yapabilmesi için böyle bir fona ihtiyaç var. Bunun için de sürekli başvurular oluyor SEC'ye ve pek çoğunu da şu zamana kadar reddetti SEC. Buradaki tutumu da bayağı agresif. Ama niye heyecanlandırıyor bu haber beni Doğancan? Çünkü BlackRock çok büyük bir şirket. Yani altında trilyonlarca dolar fon yönetiyor. O yüzden aslında piyasadaki etkisi de çok fazla. Gir mesela bugün BIST 100 hisselerine, bak bakalım şirket ortakları kimmiş? En az %90'ı da BlackRock göreceksin. Çünkü belli fonlarında, Türk şirketleri de dahil pek çok şirketin belli sayıda hissesini elinde bulunduran kocaman bir devden bahsediyoruz. O yüzden onun etkisi diğerlerinden biraz daha farklı olacaktır. Eminim ki daha fazla şansı var. Ama geri gençler bu kadar net bir tutumda olduğu sürece onlara da acımaz. Yani %100 ihtimal vermiyorum ama en azından bu kadar güçlü oyuncuların da Bitcoin ETF'ini denemesi profesyonel yatırımcının ne kadar talep gösterdiğini açıkça bize gösteriyor.
Kesinlikle, yani çok elit yönetilen bir organizasyon, akredite yatırımcıları kabul ediyor. Türkiye'ye de dediğin gibi yatırım yapıyorlar. Geçen sene de çok bir sürü kazanmışlardır tabii ki. Riskli yatırımların daha çok gelişmekte olan ülkelere yapıyorlar ve buradan daha fazla bir değer elde ediyorlar. Heyecanlı haber tabii ki. Ama yani Amerika'da bu işler nasıl olacak, gerçekten hani bunları takip edeceğiz. Gelecek için yani ciddi bir bilinmezlik söz konusu. Gary Gensler'in artık teşekkür etmemiz lazım dedeye. Onun da görevden ayrılması lazım. Affını mı ister, istifasını mı verir, hangisini yaparsa yapsın ama bir değişim şart, liyakat şart. Her yerde böyle, muhalefette dahil.
Çin'de de olsa Amerika'da da olsa koltuk sevdasına karşıyız.
Yok. Yok, aynen. Yani zaten şöyle, yani Amerika'da da bu kongre üyeleri arasında da yani hem Bitcoin'e hem de farklı bu tarz yapılara çok yatırım yapan bir sürü insan olduğunu biliyoruz. İşte Mayim valisi maaşını Bitcoin'le alıyordu vesaire. Hani böyle çok ılımlı haberler de vardı geçtiğimiz yıllarda. Hani bir anda değişecek şeyler değil aslında, yani insanlar burayı evet çok riskli olarak görüyorlar, haklılar da. Ama çok kolay değişecek şeyler de değil. O yüzden biraz sakin kalmakta fayda var ama burayı da iyi değerlendirmek lazım. Trade yapanlara, yatırım yapanlara, alsat yapanlara özellikle bu süreçte kolay gelsin diyelim. Ama çözülecektir Bitcoin. kolay kolay kimler geldi, kimler geçti.
O zaman bu tür insanların da genel olarak önünü görebilmesi için istersen kapatmadan kısaca şu faizler meselesinde bir konuşalım. Amerika'da ve Türkiye'de neler oluyor ve öyle kapatalım. Ne dersin?
Buyur.
Şimdi şöyle, Amerikan Merkez Bankası yine faiz kararı açıkladı. Bu sefer dedi ki biz faizleri sabit tutuyoruz. Yani arttırdık bayağı bir. Enflasyonun da düştüğünü görüyoruz. Çok güzel. Manşeti, çekirdeği, bütün enflasyon tiplerinde beklediğimiz gibi bir düşüş var. O yüzden sabit tutuyoruz. Ama sakın buna güvenmeyin dedi ve daha sert açıklamalarda bulundu. Yani faiz kararı biliyorsunuz bu Merkez Bankası kararlarının sadece bir parçası. Daha çok gelecekte ne yapacaklar? Bu da piyasaya yön veriyor. Aslında Amerikan Merkez Bankası Başkanı daha sert konuştu ve yılın sonuna kadar tekrar faiz artırılabileceğinin sinyalini verdi. Bu faizler arttıkça piyasa üzerindeki baskı, enflasyon üzerindeki baskı devam edecektir. Özellikle riskli varlıklar, yani hisseler ve kripto paralar gibi, bu baskıyı üzerlerinde hissedeceklerdir. Normalde şey açıklaması bekliyorlardı. Hani bu yıl artık faiz artışı olmazsa biz de önümüze bakarız. Ama durun orada, hala olabilir. Henüz ipleri gevşetmek için erken dedi Amerika Merkez Bankası. O yüzden temkinli olmaya devam. Bunun hakkında yorumun varsa yap, istersen Türkiye Merkez Bankası hakkında da bir şey söyleyeceğim.
Yani piyasaları kontrol etmek için tabii ki yapacağımız her adımı da tek tek söyleyeceğiz gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü yani değişik zamanlardan da geçiyoruz. Böyle pamuk ipliğinde dolaşan durumlar da var. Genel bir, yani dünyada faiz arttırma trendi var. Bu şekilde kendi para birimlerini herkes kurmak istiyor bir şekilde. Bu Bitcoin'i bugüne kadar, yani bu yılın başından beri iyi etkiledi aslında, yani kötü etkilemedi. Ama bundan sonrası için ne olur? Biraz daha oraya bir kayış olur mu? Bence olabilir. Onu da söyleyip böyle bir dipnot olarak geçelim. Türkiye'de de artık faiz arttırmaya biz de başladık. Daha da arttıracağız herhalde. Olumsuz görmüyorum ama yani Türkiye'de işler karışık abi. Yapacak çok iş var. Yani o kadar çok iş var ki yani. Kolay gelsin yöneten herkese. Bol şans, sabır ve başarı diliyorum yani. O gerçekten başarılı olsun. Senin de yorumlarını alalım Türkiye'deki durumda.
Evet, günün sonunda herkes sonuçta ülkenin iyiliğini ister. 22 Haziran'da da işte yeni Merkez Bankası, yeni ekonomi yönetimi faiz kararını açıklayacak. İlk kez uzun süredir artık faiz artışı göreceğiz diye tahmin ediliyor. JP Morgan'ın vesaire raporlarına baktığımda genellikle %20-25 düzeyine kadar arttırılabileceği düşünülüyor faizin. Gerçekten şu an tek haneli faiz piyasayı yansıtmıyor. Hani mevduatlarda %40'lar verilirken diğer tarafta politika faizinin %8,5-8 olması çok gerçekçi değil gerçekten. Biraz daha rasyonel düzeye çekilmesi bekleniyor. Ama Merkez Bankası'nın aslında bundan ziyade ne kadar bağımsız olduğunu ispatlaması gerekiyor. Eskiden Amerikan Merkez Bankası'nda olduğu gibi bizdeki açıklamalar da dikkate alınırdı. Şu an açıklamalarda yeterince bilgili veriler verilmediği için, desteklenmediği için o açıklamalar uzun süredir okunmuyor bile. Şimdi yeni yönetimle umarım daha mantıklı, önünü gören açıklamalar da bu faiz kararına eklenir ki piyasaya biraz güven verir, biraz bağımsızlık hissi verir. Biz de önümüze bakarız.
Güzel dedin. Yani göreceğiz, takip etmeye devam edeceğiz. Tabii ki her şey hayırlısı olsun. Türkiye için en iyisi olsun. Yani ekonomide biraz daha rahatlamaya gidelim ama tabii TL, Euro paritesi de, dolar paritesi de biraz daha herhalde artmaya devam edecek gibi duruyor. Gazı biraz almak için. Ama sonrasında hani bir bel sıkma dönemi bekliyor Türkiye'yi tabii ki. En az 18 aylık ciddi bir bel sıkma dönemi bekliyor. O sırada işte üretim yapabilirsek, ciddi bir üretim, hem teknoloji hem tarım, her noktada ciddi bir üretim yapabilirsek de bu kemer sıkma zamanında ülke iyi bir zamana gidebilir. Bunun için de tabii ki işte politikalar da devreye giriyor. Üreticiye verilecek desteklerle birlikte bunun yapılabilir hale getirilmesi Türkiye'yi daha kazançlı bir noktaya getirebilir. Hepimizin de temennisi emin ki budur, bu olur. Evet sevgili dostlar, belki de siz geleceği dinlediniz. Eğer izlediyseniz de teşekkürler. Bu bölüm beğendiyseniz bölümü beğen tuşuna basınız. Yorumlarınızı da yorumlar kısmına aşağıda veriniz. Hepsini okuyoruz. Onlarla ilgili de böyle sorularınız olursa buralarda ara ara onları da yanıtlamaya çalışırız. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Kanala abone olmayı lütfen atlamayınız. O bizim için değerli oluyor.
Gördüğünüz gibi bu kanalda piyasada konuşuyoruz, teknolojide konuşuyoruz. Önemli gelişmeleri her iki alanda da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.